Sayfa 531. 40. bölüm. Ben Uluslararası Çocuk Sağlığı Forumu'nun yapılacağı Weinerstadel'in dışındaki küçük gazeteci ve kameraman kalabalığına katıldı. Üşüyen mutsuz görünümlü bir adamla göz iletişimi kurdu. Sarı renkli eski bir trençkot giymiş hafif göbekli orta yaşlı biriydi. Ben adama elini uzattı. Adım Ron Adams dedi. Amerikan Philanthropy dergisindenim. Çoktan beri mi burada bekliyorsunuz? Eski püskü trençkotlu adam uzun zamandan beri dedi. İngilizceyi Cockney aksanıyla konuşuyordu. Jim Bowen, Financial Times'ın Avrupa muhabiri ve iç acısı bir zavallı. Bana komik bir bakış fırlattı. Editörüm Schnitzel, Schradl ve Sasser turtası vaatleriyle beni buraya gelmeye razı etti. Ben de olsun dedim ama buz gibi yağmurun altında beklemekle geçen 2 günün sonunda bütün bürolara faksladıkları aynı kahrolası basın açıklamalarından başka bir şey elde edemedik. Ama içeri girip çıkan oldukça görkemli şahsiyetler görmüş olmalısınız. Konuk listesine göz attım da. Mesele orada ya, onlar her nerelerse burada değiller. Belki onlar da programdan herkes gibi sıkılıyorlardır. Büyük bir olasılıkla hepsi kaytarıp acele bir kayak tatiline çıkmaya karar vermişlerdir. Benim gördüğüm kimseler kesinlikle B listesinden. Fotoğrafçımız kendini içkiye verdi. Bence çok haklı. Ben de köşedeki meyhaneye kapağı atmayı düşünmüyor değilim. Ne var ki bu ülkede birayı fazla soğuk getiriyorlar. Bunu fark etmediniz mi? Ayrıca ürettikleri biralar çeş lezzetinde. Büyük isimler orada değiller miydi? Sigma meclisi başka yerde toplanıyor mu demekti bu? Ben'in yüreği hopladı yoksa yanılmış mıydı? Belki de Strasser yanılmıştı. Ya da Anna ile o bir yerde yanlış bir varsayımda bulunmuşlardı. Kodamanların nereye takıldıkları hakkında bir fikriniz var mı? Ben havai bir tonda konuşmuştu. Cockney aksanlı yazar, Kişner gibi bir ses çıkardı. Bu iş nasıl biliyor musunuz? O moda gece kulüplerini göz önüne getirin. Hani çarpıcı kişilerin özel bir odaya alındıkları, sıkıcıların da yeri saman kaplı ağıl gibi bir yere takıldıkları kulüpleri. Yazar fena halde ezilmiş ve hemen hemen boşalmış bir Silk Cuts paketini karıştırdı. Kahretsin. Benim kafasının içinde düşünceler birbirini kovalıyordu. Burada Jürgen Lenz'in düdüğünün öttüğü belliydi. Gerçek aksiyonun olduğu yer kesinlikle konferans değildi. Yanıtı Lenz Vakfı'nın faaliyetlerinde aramak gerekliydi. Bu noktada dolaylı bir yaklaşım en hızlı sonuçları verecekti. Otele dönünce bir gözünü saatten ayırmadan sürekli telefon etti. O ve Anna günün sonunda öğrendiklerini kıyaslayana kadar mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamalıydı. Avusturya Kanser Vakfı. Ben bağış toplamakla ilgilenen yöneticiyle konuşmak istiyorum dedi. Bir klik sesini birkaç saniye süren bir müzik Viyana masalları izledi derken başka bir kadın sesi duyuldu. Şimel. Bayan Şimel, adım Ron Adams, Amerikalı bir gazeteciyim. Amerikan Philanthropy adındaki dergim hesabına Jürgen Lenz'in bir biyografisini yazmak için Viyana'ya geldim. Yöneticinin sesi anında değişti. İhtiyattayken coşkulu oldu. Tabii size nasıl yardımcı edebilirim? Özellikle Uluslararası Çocuk Sağlığı Forumu'nun ışığında Lenz'in cömertliğini, vakfınıza verdiği desteği, bu işlerle ilgisi gibi konuları belgelemek istiyorum. Sorunun belirsizliği haliyle daha da belirsiz bir yanıtla sonuçlandı. Yönetici uzun uzun anlattı. Ben de sonunda kanaat getirmemiş olarak telefonu kapadı. Daha önce de Lens Vakfı'na telefon ederek küçük rütbeli bir memurdan bağışlarıyla destekledikleri bütün hayır derneklerinin listesini istemişti. Vergi bağışıklığı olan bir kuruluş olarak Lens Vakfı bütün bağışlarını açıklamak zorundaydı. Ben aslında ne aradığının kendisi de farkında değildi. Rastgele araştırıyordu. İnsancıl hayır sahibi Jürgen Lenz'in dünyayı çevirdiği yüzünü deşmenin bir yolu olmalıydı. Lenz'in yaptığı bağış tipinin görünürde bir mantığı, belirli bir organizasyon ilkesi yoktu. Kanser, Kosova, Progeria, Alman-Yahudi diyaloğu, başlıcaları bunlardı. Ama aralarında bir bağlantı varsa bunu hala bulamamıştı. Farklı 3 hayır derneğine telefon açtıktan sonra bile. Bir deneme daha dedi kendi kendine. Otel odasındaki yazı masasının başından kalktı. Küçük buzdolabından bir Pepsi aldı, masaya döndü ve listedeki başka bir numarayı çevirdi. Alo, Progeria Enstitüsü. Bağış toplamaktan sorumlu yöneticiyle görüşebilir miyim? Aradan birkaç saniye geçti. Maitner. Evet bayan Maitner, adım Ron Adams. Fazla bir umut duymadan standart başvuru görüşmesini tekrarladı. Bu kadın da daha önce görüştüğü bütün yöneticiler gibi Jürgen Lenz'in hayranlarındandı ve büyük bir istekle adamı göklere çıkardı. Bay Lenz en büyük destekçimizdir dedi. O olmasaydı korkarım var olamazdık. Bildiğiniz gibi bu çok ender rastlanan trajik bir hastalıktır. Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum dedi nazik bir tavırla. Kaybedilecek vakit yokken vakit kaybettiğinin farkındaydı. Özetle vaktinden önce ihtiyarlamaktır. Hastalığın tam adı Hutchinson-Gilford-Progeria sendromudur. Bir çocuğun normalden 7 veya 8 kat daha çabuk yaşlanmasına yol açar. 10 yaşındaki progeryalı bir çocuk 80 yaşındaki bir adama benzer. Hem de o yaşlardakilerin artritleriyle, kalp sorunlarıyla vesaireyle. Çoğu 13 yaşına gelmeden ölürler. Boyları da ender olarak 5 yaşındaki ortalama bir çocuktan daha fazla uzar. Samimi olarak dehşet içinde kalan ben aman tanrım diye soludu. O kadar ender olduğu için ona bir yetim hastalığı derler. Bu da araştırmalar için pek az destek alması, ilaç şirketlerinin de bir çaresinin bulunması için finansal teşvik almamaları anlamına gelir. Bay Lenz'in yardımları bu nedenle o kadar büyük önem taşıyor. Biyotek şirketleri, Vortex. Bay Lenz bu hastalığa niçin o kadar yakın bir ilgi duyuyor dersiniz? Kadın bir duraklama geçirdi. Bence bunu Bay Lenz'in kendisine sormalısınız. Kadının sesine aniden yansıyan soğukluk benim dikkatinden kaçmamıştı. Bana açıklanmamak şartıyla söylemek isteyeceğiniz bir şey yok mu? Kısa bir sessizlik oldu. Kadın az sonra yavaşça Jürgen Lenz'in babasının kim olduğunu biliyor musunuz dedi. Acaba bilen var mıydı? Ben Nazi doktor Gerhard Lenz değil mi diye karşılık verdi. Doğru, tabii açıklanmamak şartıyla konuşuyorum Bay Adams. Söylenildiğine göre Gerhard Lenz, progeryalı çocuklar üzerinde korkunç deneyler yapmış. Jürgen Lenz herhalde babasının yaptıklarını bir yere kadar bağışlatmak istiyordur. Yalnız ne olur bunları basmayın. Ben hiç merak etmeyin diye söz verdi. Fakat Jürgen Lenz Gerhard'ın oğlu değilse, aynı davalara duyduğu ilginin nedeni ne olabilirdi? Ne biçim gariplikti bu? Kadın devam etti. Biliyor musunuz? Bay Lenz, hatta o zavallı çocuklardan bazılarını vakfının yönettiği Avusturya Alplerindeki bir özel sanatoryuma yolluyor. Sanatoryum mu? Evet, sanırım adına saat fabrikası diyorlar. Ben dimdik oturdu. Saat fabrikası, Strasser'in baba Lenz'e elektron mikroskoplarını yolladığı yerdi. Jürgen eğer Gerhard'ın oğluysa, bina ona miras kalmıştı ama orasını gerçekten bir sanatoryum gibi mi kullanıyordu? Havai bir tavır takınmaya çalıştı. Neredeymiş bu? Alplerde. Tam yerini bilmiyorum. Oraya hiç gitmedim ama çok özel, çok lüks bir yer olduğunu duydum. Şehrin keşmekeşinden uzak bir yer. Orada bulunmuş bir çocukla konuşmak isterdim. Böylelikle orada gerçekten olan bitenleri öğrenmeydi. Bayan Metner kederli bir tavırla, Bay Adams, oraya davet edilen çocuklar genellikle kısa hayatlarının sonuna gelmiş oluyorlar dedi. Açık konuşmak gerekirse, içlerinde hala hayatta olanlar var mı bilmiyorum ama anne babalardan birinin Bay Lenz'in cömertliği hakkında size bilgi vermeyi isteyeceğine eminim. Adamın dairesi Viyana'nın 12. bölgesinde asansörü olmayan kasvetli bir apartmanın 4. katındaydı. Bayat sigara dumanı ve yemek yağı kokan ufak ve karanlık bir yerdi. Adam 11 yaşındaki sevgili oğullarının ölümünden sonra karısıyla boşandıklarını anlattı. Evlilikleri oğullarının hastalığıyla ölümünün stresine dayanamamıştı. Divanın yanında Christoph adındaki oğlunun büyük boy renkli bir fotoğrafı dikkati çekiyordu. Çocuğun yaşını tahmin etmek zordu. 8 yaşında da olabilirdi, 80'de. Kafası tamamen dazlaktı, çenesi geriye kaçıyordu. Kocaman bir kafada küçük bir yüzü, patlak gözleri ve çok ihtiyar bir adamın pörsümüş görünüşü vardı. Adam, oğlum sanatoryumda öldü dedi. Kır sakalı, bifokal camlı gözlüğü ve dazlak bir kafayı çevreleyen düzensiz saçları vardı. Gözleri yaşlarla doluydu. En azından hayatının sonunda mutlu oldu. Doktor Lenz çok cömert bir adam. Christoph'un mutlu öldüğüne seviniyorum. Ben sordu. Christoph'u hiç saat fabrikasında görmeye gittiniz mi? Hayır, anne ve babaların gelmesine izin vermiyorlar. Yalnız çocuklara mahsus bir yer orası. Bütün çocukların tıbbi sorunlarına uzman doktorlardan oluşan bir ekip bakıyor. Ama Christoph bana kartlar yollardı. Adam oturduğu yerden kalktı ve birkaç dakika sonra bir manzara kartıyla geri döndü. El yazısı iri ve çocuksu bir karılamacaydı. Ben kartı çevirince bir Alp Dağı'nın renkli fotoğrafını gördü. Fotoğrafın altında Semmering diye yazılıydı. Lenz'in dul karısı Semmering'den söz etmişti. Strasser, Gerhard Lenz'in Avusturya Alplerindeki araştırma kliniğinden bahsetmişti. Aynı yer olabilir miydi? Semmering. Hemen Anna'yı bulmalı, bu bilgiyi ona iletmeliydi. Karttan başını kaldırınca babanın sessizce ağladığını gördü. Adam bir dakika sonra konuşabildi. Kendi kendime hep şunu söylerim. Kristof'um mutlu olarak öldü. O akşam saat 7'den geç olmamak üzere otelde buluşmaya karar vermişlerdi. Anna o vakte kadar dönmeyi başaramadığı takdirde telefon edeceğini söylemişti. Herhangi bir nedenle telefon edemediği ya da telefon etmeyi güvenli görmediği takdirde çağrı olarak başka bir buluşma yeri ayarlamıştı. Saat 9'da Preter'deki Schwerzer House. Genç kadın saat 8'de otele dönmemiş, herhangi bir mesaj da bırakmamıştı. Hemen hemen bütün gün dışarıda kalmıştı. Lenz onu görmeyi kabul etmiş olsa bile ben Anna'nın vakıfta bir veya iki saatten fazla kalmış olmasını olası görmüyordu. Ancak genç kadın gideli yaklaşık 12 saat olmuştu. 12 saat. Ben kaygılanmaya başlıyordu. Saat 8.30 olup da Anna telefon etmeyince genç adam Strasse des Ersenmait'teki Schweizer House'a gitmek üzere yola çıktı. Artık kaygılı olmaktan da öte genç kadının başına bir iş gelmesinden korkuyordu. Kendi kendine acaba abartıyor muyum diye sordu. Anna her gittiği yerin hesabını vermek zorunda değildi ki. Yine de Schweizer House, hardal ve yaban turpu salçası ile servisi yapılan domuz paçası kızartması ile ünlü canlı bir yerdi. Ben iki kişilik bir masaya oturarak Çek malı bir Budweiser birası getirtti ve beklemeye başladı. Bekliyordu. Bira sinirlerini yatıştırmadı. Bütün düşünebildiği Anna ve genç kadının başına gelmiş olabileceklerdi. Saat 10'da Anna'dan hala ses yoktu. Genç adam oteli aradı ama Anna ne oraya gelmiş ne de bir mesaj bırakmıştı. Ben açık olduğuna ve Anna'nın ona ulaşabileceğine emin olmak için ikide bir de cep telefonunu kontrol ediyordu. İki kişilik yemek ısmarladı ama yemek geldiğinde bütün iştahını kaybetmişti. Gece yarısına doğru boş otel odasına döndü. Bir sıra okumaya çalıştı ama dikkatini okudukları üzerinde yoğunlaştırmayı başaramadı. Jardin'in zımpara kağıdı gibi hışırtılı sesi kulaklarındaydı. Çarkın içinde çarklar. Biz böyle çalışıyorduk. Sonra Strasser. Komplo içinde komplo. Lenz dünyayı değiştirecek çalışmalar yaptığını söylüyordu. Yatakta sokak elbiselerinin içinde ve odanın bütün ışıklar açık olduğu halde uyuyakaldı ve rahatsız bir uyku uyudu. Peter'la o yan yana iki ayaklı sedyeye kayışlarla bağlanmışlardı. Tepelerinde ise ameliyat giysileri içinde ve maskeli doktor Gerhard Lenz duruyordu. Fakat açık renkli gözleri tanınmayacak gibi değildi. Zayıf yüzlü yardımcısına ikisini bir kişi yapacağız diyordu. Organlarını birleştirmemizden sonra biri öteki olmadan yaşayamayacak. İkisi birlikte yaşayacaklar ya da ikisi birlikte ölecekler. Eldivenli bir el neşteri keman teli gibi kullanarak emin darbelerle ete bastırmaya başladı. Acı dayanılmaz derece. Kayışlarla bir yandan boğuşurken dönüp kardeşine baktı. Peter'ın yüzünde dehşet kalıplaşıp kalmıştı. Peter diye bağırdı. Kardeşinin ağzı açıldı. Ben tepedeki çiğ ışıkta Peter'ın dilinin kesilip alındığını gördü. Eterin ağır kokusu havaya doldurmuştu. Siyah bir maske zorla Ben'in yüzüne yapıştırıldı. Ama maske baygınlık sağlamadı. Genç adam şimdi aksine daha uyanıktı. Kendisine yapılan dehşet verici şeylerin daha fazla bilincine varıyordu. Sabahın 3'ünde uyandı. Anna hala dönmemişti. Uykusuz geçen uzun bir gece oldu. Genç adam uyuklamaya çalıştı ama başaramadı. Anna'nın yerini saptayabilmek için telefon edecek birisinin olmaması ya da yapabileceği bir şey düşünememesi çok canını sıkıyordu. Oturup uyumaya çalıştı ama konsantre olamadı, yalnız Anna'yı düşünebiliyordu. Tanrım onu o kadar seviyordu ki. Saat 7'de sarhoş gibi 5. defadır aşağıya resepsiyona telefon etti. Anna belki gece içinde bir yerden telefon etmişti ama hiçbir mesaj yoktu. Genç adam duş yaptı, tıraş oldu ve odasına kahvaltı istedi. Anna'nın başına bir şey geldiğini biliyordu, buna emindi. Genç kadının önce telefon etmeden kendiliğinden bir yere gitmiş olmasının imkanı yoktu. Mutlaka başına bir iş gelmişti. Genç adam kuvvetli kahveden birkaç fincan içti, sonra küçük bir dilim ekmek yemeye kendini zorladı, dehşet içindeydi. Wahringerstrasse'de bir internet kafe vardır. Viyana telefon rehberinde yer alan birçoklarının bir tanesi. Bu kendine internet bar, kafe house adını takmıştı. Floresan lambalarla ışıklandırılmış yuvarlak formika masalı ve espresso makinalı bir yerde yerler yapış yapıştı ve bira kokuyordu. 30 dakikalık internet zamanına 50 Avusturya şilingi ödemek gerekiyordu. Semer'in kelimesi için 50 farklı arama fonksiyonu uyguladı ve her defasında aynı sonuçları aldı. Avusturya Alplerinde, Viyana'ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki bir köydeki kayak tesislerinin, otellerin ve ticaret müesseselerinin sıralandığı sayfalar. Çaresizlikten ve müthiş bir yanlış yapabileceğini bile bile bir umumi telefondan Lens Vakfı'nı aradı. Orası Anna'nın gidebileceğini bildiği son yerde. Oradan bilgi almaya çalışmak delice ve anlamsızdı ama başka ne yapabilirdi? Jürgen Lenz'in bürosunu istedikten sonra Lenz'in yardımcısına Anna Navarro adında bir kadının oraya gelip gelmediğini sordu. Kadın Anna'nın adını hemen anımsadı ama soruyu yanıtlayacak yerde Ben'in adını öğrenmek istedi. Ben kendini Amerika Büyükelçiliğine bağlı bir ateşe olarak tanıttı. Kadın peki sizin adınız nedir diye bilmek istedi. Ben sahte bir ad verdi. Doktor Lenz'e benden arayanların numarasını almamı söyledi. Sizi sonra arayacaktır. Ne yazık ki ben bütün gün büroda olmayacağım. Eğer mümkünse Doktor Lenz'le konuşmama izin verin. Doktor Lenz meşgul. Ne zaman serbest kalıp konuşabileceği hakkında bir fikriniz yok mu? Kendisiyle konuşmam gerek. Çok önemli. Kadın sonunda Doktor Lenz büroda değil diye itiraf etti. Ziyan yok. Bende evinin numarası var. Onu oradan ararım. Sekreter sonunda Doktor Lenz Viyana'da değil demek zorunda kaldı. Mesele şu ki bizzat büyükelçi kendisiyle konuşmamı istedi. Çok önemli bir konuda. Doktor Lenz, Uluslararası Çocuk Sağlığı Forumu'ndan özel bir delegasyonla birlikte. Onları tesislerimizde özel bir tur yapmaya götürdü. Bu sır değil, büyükelçi onlara katılmak istiyorsa korkarım çok geç. Çok geç. Sekreter bir süre sonra, herhalde Amerikan Büyükelçiliği Santrali'nden size ulaşılabilir değil mi dedi. Ben telefonu kapadım. 41. Bölüm. Semmering treni 9'u birkaç dakika geçe Viyana'nın Südbahnhof'undan hareket etti. Ben otelden kaydını sildirmeden ve yanından ayrılmıştı. Kot pantolonla lastik tabanlı keten ayakkabılar ve en sıcak tutan kayak barkasını giymişti. 90 kilometrelik tren yolculuğu kiralık bir arabayla virajlı Alp yollarından geçmekten daha kısa sürecekti. Tren uzun tünellerden dik dağ geçitlerinin yukarısından geçiyordu. Yumuşak onduleli yeşil çiftlik arazilerinin, beyaz badanalı ve kırmızı damlı çiftlik evlerinin kıyısından dolaşıyor, dar viyadüklerin yukarısına tırmanıyor, nefes kesen kireç taşından boğazları yarıyordu. Tren kompartımanı aşağı yukarı boştu. İçerisi soluk sarı ışıkla aydınlatılmış, yüksek arkalıklı koltukları çirkin bir turuncu kumaşla kaplanmıştı. Ben Anna Navarro'yu düşünüyordu. Genç kadının bir tür tehlikede olduğuna emindi. Kendiliğinden ortadan kaybolmayacağına emin olacak kadar iyi tanıyordu onu. Ya ansızın telefon edemeyeceği bir yere çıkıp gitmişti ya da zorla bir yere götürülmüştü ama nereye? Viyana'daki otelde buluştuktan sonra uzun bir süre Lenz'i tartışmışlardı. Ben Gerhard Lenz'in dul karısının ağzından kaçırdığı sözleri çok iyi hatırlıyordu. Lenz niçin sizi yolladı? Buraya Semmering'den mi geliyorsunuz? Strasser'de onlara Avusturya Alplerinde saat fabrikası diye bilinen eski bir kliniğe elektron mikroskopları yollattığını söylemişti. Ama şimdi Semmering'de ihtiyar kadını o kadar korkutan ne vardı? Belki de cinayetler dizisiyle ilgili bir şeydi bu. Anna, Alpler'deki o kliniğin yerini keşfetmeye kararlıydı, aradığı yanıtları orada bulacağına emindi. Bu da saat fabrikasını bulmaya gitmiş olabileceği anlamına geliyordu. Ve ben eğer yanıldıysa, Anna orada değilse, en azından onu bulmaya doğru bir adım yaklaşmış olurdu. Viyana'dan yola çıkmadan önce satın aldığı Semmering, Rax, Schneeberg bölgesinin Freytag-Bernd haritasını inceleyerek bir plan yapmaya çalıştı. Ancak klinikle araştırma tesisinin nerede olduğunu bilmeden içeriye nasıl girebileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Semmering tren istasyonu iki katlı mütevazı bir yapıydı. Önünde sadece yeşil bir bankla bir kola makinesi vardı. Trenden aşağıya adımını atar atmaz buz gibi bir rüzgar benim üzerinde tokat etkisi yaptı. Viyana ile güneydeki Avusturya Alpleri arasındaki iklim farkı korkunçtu. Buraya insana enerji veren bir soğuk hakimdi. Kente çıkan dik ve virajlı yolu birkaç dakika tırmandıktan sonra benim kulaklarıyla yanakları soğuktan cayır cayır yanıyordu. Bir yandan yürürken endişelenmeye başlamıştı. Ben ne yapıyorum diye kendi kendine düşündü. Anna eğer burada değilse ne halt edeceğim? Semer'in köyü minicik bir yerdi. İki yanında irili ufaklı oteller sıralanan tek bir sokaktan hoş traseden oluşuyordu. Yukarısında bir dağın güney yüzünde birkaç tane büyük ve yaygın lüks kız şuporu oteli ve sanatoryumlar yer alıyordu. Kuzeydeki Höllental yani Cehennem Vadisi ise Schwarza Nehri tarafından oyulmuş derin bir boğazdı. Hoş trasede çirkince bir genç kadının idaresinde küçük bir turizm ofisi vardı. Ben Semmering bölgesine yürüyüşler yapmakla ilgilendiğini söyleyerek daha ayrıntılı bir Wonderkart istedi. Yapacak başka bir işi olmadığı belli olan kadın bir harita verdiği gibi. Özellikle güzel manzaralı patikaları beni işaret etmek için oldukça fazla vakit harcadı. İsterseniz tarihi Semmering demir yolunu izleyebilirsiniz. Orada trenin Wenzel Wand tünelinden geçmesini seyredebileceğiniz panoramik manzaralı bir yer vardır. Durabileceğiniz bir başka ilginç nokta ise eski 20 şilinglik banknotta resmi görülen yerdir. Klam Şatosu harabelerinin de olağanüstü bir manzarasını görebilirsiniz. Ben ilgilenmiş gibi davranarak "Sahi mi?" dedi. Sonra laf olsun gibilerden "Duyduğuma göre buralarda eski bir şatoda çok ünlü bir özel klinik varmış." dedi. Sanırım adına saat fabrikası diyorlar. Kadın donuk bir tavırla saat fabrikası mı dedi. Ur verken özel bir klinik ya da daha doğrusu bir araştırma tesisi, bilimsel bir enstitü, hasta çocuklar için bir sanatoryummuş. Kadının gözlerinde orasını biliyormuş gibi ani bir şimşek çaktı ya da bana mı öyle gelmişti ama hayır gibilerden başını salladı. Nereden söz ettiğinizi bilmiyorum, özür dilerim. Birisi kliniğin sahibinin Doktor Jürgen Lenz olduğunu söylemişti. Kadın fazla çabuk olarak üzgünüm diye yineledi. Birdenbire suratını asmıştı. Buralarda öyle bir klinik yok. Ben Hochstrasse'de yürümeye devam ederek bir Gasthaus ve pub birleşimi gibi gözüken bir tesise geldi. Kapının yanında yüksek bir siyah yazı tahtası vardı. Bunun yukarısındaki yeşil tabelada içeride Weininger birası verildiği yazılıydı. Ayrıca konuklar süslü harflerle yazılmış Herzlich Willkommen sözleriyle içeriye buyur ediliyorlardı. Günün yemekleri kara tahtada beyaz tebeşirle işaret edilmişti. İçerisi karanlıktı ve bira kokuyordu. Vakit daha öğleyi bulmadığı halde tıknaz yapılı üç adam küçük bir tahta masanın başına oturmuşlar. Koca taş kupalardan bira içiyorlardı. Ben onlara yaklaştım. Buralarda olması gereken eski bir şlosu arıyorum dedi. İçerisinde bir araştırma kliniği varmış ve Jürgen Lenz adında bir adama aitmiş. Adına eski saat fabrikası diyorlar. Adamlar ona kuşkuyla baktılar. İçlerinden biri ötekilere bir şeyler mırıldandı. Onlar da yine mırıltılarla karşılık verdiler. Ben lens ve klinik kelimelerini duyar gibi oldu ama sonra hayır burada öyle bir yer yok yanıtıyla karşılaştı. Genç adam burada da belirgin bir husumet sezdi. Bu adamların bir şeyler gizlediklerinden emindi. Masanın üstüne birkaç tane 1.000 şilinglik banknot koyarak sözde dalgın bir tavırla onlarla oynamaya koyuldu. Burada kibarlığın yeri yoktu. "Pekala, teşekkür ederim." diyerek kapıdan çıkmaya hazırlandı. Ama sonra bir şey unutmuş gibi dönerek "Dinleyin," dedi. "Bu klinik hakkında bir şeyler bilen dostlarınız varsa onlara verecekleri bilginin karşılığını ödeyeceğimi söyleyin. Yatırım fırsatları arayan Amerikalı bir iş adamıyım." Pub'dan çıktı ve bir an binanın önünde durdu. Kot pantolon ve deri ceketler giymiş bir grup adam elleri ceplerinde ve Rusça konuşarak geçiyorlardı. Onlara bir şey sormanın anlamı yoktu. Birkaç saniye sonra bir elin omzuna dokunduğunu hissetti. Pub'daki adamlardan biriydi. "O bilgi için kaç para verirsiniz?" diye sordu. "Bilgi eğer doğruysa 2.000 şilin eder." Adam gizlice etrafına bakındı. "Önce para." Ben onun yüzüne şöyle bir baktıktan sonra iki banknotu avucuna sıkıştırdı. Adam onu yolun birkaç metre ilerisine götürdükten sonra sarptığı eliyle işaret etti. Karla kaplı doruğun yanında çok sık çam ağaçlarıyla çevrili, barok yüzlü ve saat kuleli eski bir ortaçağ şatosu göze çarpıyordu. Semmering. Hitler'in bilim danışmanı Joseph Strasser'in onlarca yıl önce sofistike donanımlar yolladığı klinik. Jürgen Lenz'in korkunç bir hastalığa tutulmuş birkaç şanslı çocuğu davet ettiği yer. Ben'in Lenz'in sekreterinden öğrendiklerinden çıkardığı sonuca bakılırsa, devlet liderlerinden ve önemli kişilerden oluşan bir grubun ziyaret etmeye geldiği yer. Anna'nın da gelmiş olabileceği yer. Mümkün müydü bu? Tabii ki mümkündü. Öyle ya da böyle, Ben'in elinde başka bir ipucu yoktu. Genç adam harika dedi yavaşça. Hiç o binanın içine girmiş birini tanıyor musunuz? Hayır, kimse giremez oraya. Çevresinde büyük bir güvenlik var. Çok özel bir yer, kimse giremez. İyi de köyden işçi almıyorlar mı? Hayır, bütün işçiler Viyana'dan helikopterle getiriliyorlar. Kaldıkları yerlerde, orada dikkatle bakarsanız görürsünüz. Tesisin bir helikopter alanı var. Orada ne yapıldığını biliyor musunuz? Sadece bazı şeyler duyuyorum. Ne gibi? Orada garip şeylerin yapıldığı söyleniyor. Garip görünüşlü çocuklar otobüslerle geliyorlar. Şatonun kime ait olduğunu biliyor musunuz? Dediğiniz gibi. O Lenz'e ait. Babası bir naziymiş. Ne kadar zamandır oranın sahibi? Uzun zamandır. Belki de babası savaştan sonra sahip olmuştur. Savaş sırasında Şiloş, naziler tarafından bir komando merkezi olarak kullanılıyordu. Eskiden oraya Şiloş Zerwald deniliyordu. Zerwald, Semmering'in orta çağlardan kalma ismi. Şato Esterhazy prenslerinden biri tarafından 17. yüzyılda yaptırılmış. Bir süre terk edilmiş, sonra 20 yıl kadar saat fabrikası olarak kullanılmış. Eskiler bu yüzden oraya hala Uhrwerken diyorlar. Siz nasıl diyorsunuz? Saat fabrikası. Ben cebinden 1.000 şilin daha çıkardı. Şimdi size birkaç sorum daha olacak.